Ayrım 7, sayfa 86, Uğur Dündar ve Hülken Va. Sevgili okurlarım, gerek Isparta'daki uçak kazasında, gerekse Soma ve Emenek'teki katliamlarda insanlarımız aynı nedenle hayatlarını kaybettiler. İhmal, yani insan hayatının değersizliği. Eğer hayatlarımız değerli olsaydı, hem uçakta hem de maden ocaklarında denetimler gerektiği gibi yapılır ve önlemler de eksiksiz alınırdı. Hiç kuşkunuz olmasın, ülkemizde en değersiz şeyler, bollukları nedeniyle tarihi eserlerimiz ve insan hayatıdır. Isparta'daki karar bunun tescillidir. Türkiye, Ermeni iddialarının 100. yılında bir stratejiye sahip mi? Bilge diplomat Şükrü Elekdağ ile Nehir Söyleşi 1. Ermenistan ve diaspora sözde soykırımın 100. yıl dönümünde, yani 2015 yılında bu suçu Türkiye'ye kabul ettirmek için hazırlamış oldukları yoğun ve kapsamlı faaliyet ve etkinlikler içeren bir planı geniş bir bütçeyle uyguluyorlar. Geçmişte Osmanlı Devleti'nin bir zamanlar milleti sadıka diye tanımlanan Ermeni vatandaşlarını isyana kışkırtan ve onları kullanıp aldatan devletler, bugün de soykırım iddiasını iç politikalarında oy almak için, dış politikalarında ise Türkiye'ye siyasi hedeflerini dayatmak amacıyla baskı unsuru olarak kullanıyorlar. Bu ortamda Ermeni iddiaları dünyada geniş yansıma buluyor. Türkiye bu iddialara etkili bir şekilde karşı koymakta zorlanıyor ve zemin kaybediyor. Ermeni iddialarına karşı Washington'da 10 yıl süren büyükelçilik görev sırasında gayet başarılı bir mücadele vermiş ve sonraki yaşam sürecinde de bu konuda çok sayıda yayın ve makale üretmiş olan bilge diplomat, emekli büyükelçi Şükrü Elekdağ ile yaptığımız röportajda Türkiye'nin Ermeni meselesini Türkiye için bir yük olmaktan çıkarmak ve soykırım iddiasını etkisiz hale getirmek için nasıl bir strateji izlenmesi gerektiğini ele aldık. Deneyimleri ışığında bu konulardaki değerli görüşlerini açıklayan Sayın Elekdağ, aynı zamanda 2015'te giden süreçte denklem değiştirici nitelikte bir önergesi de bizimle paylaştı. Uğur Dündar, Sayın Elekdağ, bir derde çare aramak için önce o derdin neden kaynaklandığına bakmak lazım. Bu bakımdan önce Ermeni iddialarının dünyada neden yayıldığını teşhis etmek, sonra da o yayılmayı önleyecek çarelerle araçları üretmek ve uygulamak zorunlu. Fakat bu bağlamda dikkat çekici bir husus, Ermeni sorununun 99 yıldır canlılığını koruması ve gündemden düşmemesidir. Bunu nasıl izah ediyorsunuz? Şükrü Elekdağ, bu sorunun yanıtı son derece önemlidir. Zira sizin de işaret ettiğiniz üzere bir sorun teşhis edilmeden ona çözüm aramak akılcı değildir. Ermeni sorununun 99 yıldır canlılığını kaybetmeden sürmesinin 4 ana nedeni vardır. Bunlar sırasıyla 1. Ermeni kimliğiyle soykırımdan kaynaklanan mağduriyet duygusunun özdeşleşmesi, 2. Batılı devletlerin Ermeni sorununu iç politikalarında oy avcılığı, dış politikalarında ise Türkiye'ye siyasi hedeflerini dayatmak için kullanmaları, 3. Batılı devletlerin Ermeni sorununa dinsel ve ırksal açıdan yaklaşmaları, 4. Türkiye'nin Ermeni tezlerini çürütmek için bir strateji ve bunun uygulanacak yapılanmayı oluşturmamış olmasıdır. Ermeni kimliği ve mağduriyet. Şimdi bu nedenleri sırasıyla ele alalım. Ermeniler bir kimlik krizi yaşıyorlar. Bu krizde kimlikleriyle soykırım kurbanı olma inancından kaynaklanan derin mağduriyet duygusu iç içe geçmiştir. Ermeniler kimlikleriyle özdeşleşen mağduriyet duygusundan kaynaklanan fanatik bir dürtüyle soykırım kampanyasını sistemli ve örgütlenmiş bir şekilde yürütüyorlar. Ermeniler kendi ideolojilerine haydat diyorlar. Büyük Ermenistan'ı kurma rüyası olan haydat, Doğu Anadolu topraklarının önemli bölümünün Ermenistan'a ilhakını öneriyor. Soykırım iddiası ise bu hedefin gerçekleştirilmesinde kullanılan önemli bir siyasi araçtır. Haydatı gerçekleştirmek amacıyla uygulamaya konulan ve 4T şeklinde adlandırılabilecek olan plan şu 4 aşamaya dayanıyor. Tanıtım, tanınma, tazminat ve toprak. Haydat ve 4T planı. 1975'te başlayan tanıtım aşaması 1984'e kadar sürmüştür. Ermeni terör örgütleri bu 10 yıllık dönemde Türk büyükelçilerini, başkonsoloslarını, diplomatik personelini ve onların aileleriyle çocuklarını öldürmek suretiyle soykırım iddialarını dünyaya duyurmuşlardır. İkinci aşama tanınma aşamasıdır. Bu süreçte soykırım kampanyalarıyla dünya kamuoyu ve parlamentoları Türklerin soykırım işlediklerine ikna edilebilecek, soykırımın tartışılmaz bir veri olduğu kabul ettirildikten sonra uluslararası baskı yoluyla Türkiye'nin soykırımını resmen tanıması sağlanacaktır. Halen sürmekte olan bu aşamada Ermeni tarafı önemli denebilecek merhale kat etmiştir. Bundan sonra üçüncü aşama olarak başlatılacak tazminat elde etme sürecinde soykırımına uğramış Ermeni ailelerin mirasçılarının hak ve tazminat talepleri gündeme getirilecek. Bunu da toprak talepleri izleyecektir. 30 yıl önce bulunduğum Dışişleri Bakanlığı Müsteşarlığı görevinde ben bu 4T planını Türk Devleti'nin yönetiminden sorumlu olanlara anlatmak için ısrarlı çaba gösterdim ve soruna bu perspektiften bakılmasını sağlamaya çalıştım. Etkili bir strateji oluşturmak için tehdidin hedeflerini ve niteliğini isabetli bir teşhis koymak lazımdı. Ne var ki muhataplarım tehdidi küçümsediler. Bu affedilmez ihmalkarlık nedeniyle Ermeni militanlar 4T planının uygulanmasında hayli büyük mesafe aldılar. Önce bu planın birinci aşamasını tamamladılar. Türk diplomatları ve ailelerini öldürerek soykırımını dünya gündemine oturttular. Şimdi ikinci aşamada ilerliyorlar. Önemli ülkelerin parlamentolarına ve Avrupa Parlamentosu'na iddialarını kabul ettirmiş bulunuyorlar. Dahası Ermeni soykırımı iddiasının kabulü Türkiye için Avrupa Birliği tam üyeliğinin ön şartı haline dönüşmüş durumda. Amaçları çok sayıda parlamento ve uluslararası kuruluşun Ermeni soykırımını tanıması suretiyle bu konuda dünya çapında bir konsensus yani fikir birliği olduğunu kanıtlamak. Ve bundan sonra tazminat aşamasına geçmek. Hatta bu aşamaya ilk adımlarını atmış olduklarını söyleyebiliriz. Nitekim Türk subay ve as subaylarının katkılarıyla kurulmuş olan OYAK'ın ortağı olan Fransız Aksa Sigorta Şirketi Ermeni soykırımını tanıyarak Anadolu'da hayatlarını kaybeden Ermenilerin mirasçılarına 17 milyon dolar tazminat ödemeyi kabul etmiştir. Ve milli bir kuruluş olan OYAK, Bendeniz'in Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünden yaptığı ısrarlı ikazlara rağmen Aksa ile ortaklığını bozmamış, sürdürmüştür. Bu da Ermenilerin milliyetçilik anlayışı ile OYAK'ın temsil ettiği anlayış arasındaki farkı ortaya koymaktadır. Edilgenliğin bu şekilde devam etmesi halinde, yani Ermeni soykırımı iddialarının arkasında yatan tehditin gerçek niteliğinin Türk aydınları, Türk kamuoyu, Türk siyasi liderleri ve hatta çok üzülerek söylüyorum, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından kavranmamış olması insanı kahrediyor. Çünkü bu edilgenlik bu şekilde devam ederse ülkemiz bu davayı kaybeder. Türkiye sözde soykırımla mücadelede zayıf kaldı. Elekta Ermeni meselesi günümüzde tarihsel, hukuksal, siyasal ve kamuoyu boyutları olan devasa bir uluslararası ilişkiler sorunu niteliği kazanmıştır. Bu itibarla bu dört çalışma alanıyla birlikte eğitim ve yayın faaliyetlerini de dikkate alan uzun vadeli bir stratejik planla bunu uygulayacak iç ve dış kurumsal yapının ortaya çıkarılmasına ihtiyaç vardır dedi. Sevgili okurlarım, sözde Ermeni soykırımı iddiası bugün hala Batı tarafından kabul görüyor. Son yıllarda Türkiye ve Türk karşıtı hareketler de arttı. Ancak sözde soykırımın üzerinden 100 yıl geçmesine rağmen Türkiye halen soykırımla etkin bir mücadele strateji oluşturmuş değil. Ermeni iddialarına karşı Washington'da 10 yıl süren büyükelçilik görevi sırasında gayet başarılı bir mücadele vermiş ve bu konuda çok sayıda yayın ve makale üretmiş olan bilge diplomat, emekli büyükelçi Şükrü Elekdağ ile yaptığımız röportajın ikinci gününde Türkiye'nin nasıl bir strateji izlemesi gerektiğini okuyacaksınız. Uğur Dündar: Ermeni tarafı gerçekten Türkiye'den toprak kopartabileceğini düşünüyor mu? Şükrü Elekdağ: Ermenistan bağımsızlık bildirisinde Doğu Anadolu, Batı Ermenistan diye tanımlanıyor ve bu hususa Ermenistan Anayasası'nın dibacesinde atıfta bulunuluyor. Sembolik nitelik taşısa dahi Haydat ideolojisinin özü olduğu için Ermeniler bu ifadeyi Türkiye-Ermenistan ilişkilerinde yumuşama olsa bile değiştirmezler. Türkiye'den tazminat talebini hiçbir zaman gündemden düşürmeyeceklerdir. Batı koz olarak kullanılıyor. Uğur Dündar, şimdi Ermeni sorununun 99 yıldır neden sürdüğü konusuna dönebiliriz. Şükrü Elekdağ, evet bu sorunun bir asırdır gündemde kalmasının ikinci nedeni Ermeni iddialarının batılı ülkeler tarafından tamamen siyasal bir yaklaşımla ele alınmasından kaynaklanıyor. Örneğin soykırım iddiası Fransız siyasetçilerin Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne katılımını engellemek için kullandıkları etkili bir koz olduğu için iç politikada da vazgeçemedikleri bir oy kaynağıdır. Zira Ermeni soylu Fransız vatandaşları 400 bin civarında oya sahiptir ve iddialarını benimseyen partiyi veya cumhurbaşkanı adayını bir blok olarak desteklemeye hazırdır. Ermeni sorunu Amerika Birleşik Devletleri iç politikasında da vazgeçilmez bir unsur niteliği kazanmış olduğu gibi dış politikada da Washington'ın Türkiye'ye siyasi tercihlerini dayatmak için yararlandığı bir kozdur. Uğur Dündar, Yahudi lobisi İsrail ile ilişkilerimizin iyi olduğu dönemde Ermeni taraftarı vekillerin Amerika Birleşik Devletleri Kongresi'nden Türkiye'yi soykırımla suçlayan karar tasarıları geçirmesini engellemiyor muydu? Şükrü Elekdağ, doğru, çoğu zaman bize yardımcı oldular. Ama Amerika Birleşik Devletleri'ndeki İsrail lobisinin de Türkiye'ye kendi politikalarını dayatmak için Ermeni meselelerini kullandığı zamanlar oldu. Örneğin bu lobi, Türk hükümetinin Hamas lideri Meşal'i Ankara'ya davet etmesine tepki göstermiş ve Ankara bu tutumunu değiştirmediği takdirde Kongre'ye sunulan Ermeni karar tasarılarına olumlu oy vereceğini açıklamıştı. Kurt Waldheim olayı da bu bağlamda zikredebileceğim çarpıcı bir örnektir. Türkiye-Ermeni meselesi konusunda sürekli mevzi kaybediyor. Etkili bir mücadele içine girilmezse davamızı kaybetmek kaçınılmaz olacak. Dinsel bir yaklaşım var. Soykırım iddiasının bugün hala Batı dünyası kamuoyları ve akademik çevreleri tarafından büyük ölçüde kabul görmesinin üçüncü nedeni de Batılı ülkelerin kamuoyları ile siyasetçilerinin bu sorunu daima bir Müslüman-Hristiyan çatışması olarak tanımlamaları ve esiri oldukları kör dini taassubun etkisiyle Türkiye'ye karşılı ön yargılı hareket etmelerinden ileri gelmektedir. Ayrıca Batı'da geçmişin mirası Haçlı zihniyetinden kaynaklanan Türkiye ve Türk karşıtı bir düşüncenin mevcut olduğu da gerçektir. Bu düşmanlık son yıllarda o denli keskinleşmiştir ki Batılı yazarlar dahi Almanya'da bugün Türklere karşı olan nefretin Nazi Almanya'sında Yahudilere duyulan nefretle eşdeğer olduğunu belirtmektedirler. Suçluluk psikolojisi içindeler. Bu bağlamda altı çizilmesi gereken bir husus da Yahudilerin kendilerine yapılan soykırımdan dolayı sadece Nazi Almanya'sını değil Hristiyan kilisesinde de sorumlu tutmalarının Hristiyan dünyasını suçluluk psikolojisinin içine itmiş olduğudur. Bu nokta çok önemlidir. Bir suçluluk psikolojisinden kurtulmak içindir ki Hitler soykırımı Türklerden öğrendi şeklinde propaganda yapılmaktadır. Şimdi çok önemli fakat bilinmeyen bir gerçeği vurgulayacağım. Bu da bu izahatım ışığında uluslararası koşulların Türk-Ermeni sorununda bir uzlaşmayı kolaylaştırmak şöyle dursun. Tam tersine düşmanlık ve husumet ortamının sürmesi körükleyici, teşvik edici bir niteliğe sahip olduğudur. Hal böyle olunca Türk-Ermeni ilişkilerinin 99 yıl önce takıldığı yerden kurtarmak için inisiyatifin bizzat Türkiye ile Ermenistan'dan gelmesi zorunlu olmaktadır. Uğur Dündar, soykırım iddiasının dünya gündeminde 99 yıldır canlı tutulmasının bir nedeni de Türkiye'nin Ermeni tezlerini çürütmek için bir strateji ve bunu uygulayacak yapılanmayı oluşturmamış olmasına bağlamıştınız. Şimdi bu konuyu ele alalım. Şükrü Elekdağ, bu son derece önemli bir konu. Türkiye'nin Ermeni soykırım iddiasıyla mücadelede etkisiz kalmasının en önemli nedeni bu alanda uzun vadeli bir devlet stratejisine sahip bulunmamasından ileri geliyor. Ermenilerin iddialarının belgesiz, kanıtsız, tutarsız ve abartılı olmasına rağmen dünya kamuoyuna mağduriyetlerini inandırmakta sağladıkları büyük başarı sadece fanatik bir dürtüyle ve planlı bir şekilde çalışmalarından ileri gelmemiştir. Ermeni tarafı çok çalışıyor. Türkiye'nin soykırımla etkin bir mücadele stratejisi oluşturması için Ermenistan'ın iddialarını Türkiye'ye kabul ettirmek için izlediği stratejiyi dikkatle değerlendirilmesi gereklidir. 2015 stratejisi bağlamında Ermeniler yoğun siyasi girişimlerde bulunarak uluslararası alanda esasen moral ve siyasi üstünlüğe sahip olan davalarını her geçen gün daha da güçlendiriyor. Türkiye ise bir varlık gösteremiyor. Devamlı mevzi kaybına uğruyor. Uğur Dündar, zemin kaybı değerlendirmenizi somutlaştırır mısınız? Türkiye'de Ermeni propagandasına karşı koymak için mutlaka bir şeyler yapıyordur, değil mi? Şükrü Elekta, kimseyi üzmek ve çalışanların motivasyonunu kırmak istemem. Bir gayretin olmadığı tabii ki söylenemez. Başbakanlıkta bu işe bakan ve devlet kurumları arasındaki çalışmalarda koordinasyonu sağlayan bir başbakanlık baş danışmanı var. Ancak ülkemizde bu alanda gerçekleştirilen faaliyetleri Ermeni tarafının etkinlikleriyle mukayese ettiğimiz zaman çok acı bir gerçekle karşılaşıyoruz. Bu da Türkiye'nin bu mücadelede son derece yerel ve zayıf kaldığıdır. Örneğin bu konuda sorumluluk taşıyan Türk makamlarının Türkiye'de bir Avrupa başkentinde veya Washington'da son 10 yılda bir kere dahi tezimizin savunulduğu uluslararası bir konferans, bir sempozyum düzenlemediklerini söylersem boş eleştirilerde bulunmadığım anlaşılır. Türk kürsüleri etkin değil. Türkiye Cumhuriyeti milyonlarca dolara varan bağışlarda Amerika Birleşik Devletleri'nde Georgetown, Portland, Harvard ve Indiana üniversitelerinde Vakıf Türkiye kürsüleri kurmuştur. Keza rahmetli Ahmet Ertegün'ün yaptığı bağışta da Princeton Üniversitesi'nde bir Türk kürsüsü kurulmuştur. Washington'da da bir Türk Etütleri Enstitüsü vardır. Bunların Ermeni iddialarıyla mücadelede tek bir etkinlik gösterdiklerini işittiniz mi? Bu kürsü ve kuruluşların çalışanları ve başlarında bulunan kişiler Ermenilerin baskılarına maruz kalırız diye korkudan felç olup sinmişlerdir. Anlamlı bir stratejinin mevcut bulunmaması nedeniyle Türkiye'nin bir yayın politikası olmamıştır. Bu nedenle Türkiye'de yapılan çalışmaların çoğu yerel kalmış uluslararası alana intikal etmemiştir. Türk Tarih Kurumu'nca yayımlanan birkaç eser İngilizce'ye çevrilmiş ama Türkiye'de basılmıştır. Kazım Karabekir Paşa'nın kritik önemdeki hatıratı henüz İngilizce'ye çevrilerek yayımlanmamıştır. Strateji ve bunu uygulayacak yapının yokluğunun olumsuz bir diğer sonucu da eğitim alanında olmuştur. Nitekim Türkiye'nin Türk tezlerini tarihi, siyasi ve hukuki açılardan savunan kitaplar yazacak akademisyenleri ve doktora öğrencilerini yetiştirecek eğitim politikası yoktur. Ciddi bir PR politikası yok. Türkiye'nin Ermeni iddialarıyla mücadelede bir PR politikası da olmamıştır. Oysa yaşanan mücadele önemli ölçülerde bir PR savaşıdır. Düşünün bir kere, Ermeni tarafı her yıl Amerika'da ve Avrupa'da en azından 7-8 uluslararası konferans ve sempozyum düzenlerken Türkiye 10 yıldan fazla bir süredir bir uluslararası sempozyum dahi organize etmekten aciz kalmıştır. 2015 Ermeni planı çevresinde ise son 4 yılda Amerika'da her yıl önde gelen üniversitelerde de Ermeni soykırımı üzerine 3-4 akademik sempozyum düzenlenmiştir. Ermeniler New York, Londra, Paris ve Beyrut gibi kentlerde de her fırsatta basını ve köşe yazarlarını bilgilendirmek amacıyla konferanslar tertiplemektedirler. Uğur Dündar, deneyimleriniz ışığında eksikliklerimizi gerçekçi yaklaşımla ortaya koydunuz. Şimdi strateji ve yapılanma konusundaki görüşlerinizi alayım. Şükrü Elekta, Ermeni meselesi günümüzde tarihsel, hukuksal, siyasal ve kamuoyu oluşturulması boyutları olan devasa bir uluslararası ilişkiler sorunu niteliği kazanmıştır. Bu itibarla bu dört çalışma alanı ile birlikte eğitim ve yayın faaliyetlerini de dikkate alan uzun vadeli bir stratejik planla bunu uygulayacak iç ve dış kurumsal yapının ortaya çıkarılmasına ihtiyaç vardır. Bu altı boyutlu stratejinin oluşturulması ve bu stratejinin uygulanması için Türkiye'nin gerekli insan kaynaklarına sahip olduğu söylenebilir. İç ve dış yapılanma için kayda değer bir kaynak tahsisi gerekecekse de bunun Türkiye açısından yatırım hasıla oranı gayet yüksek olacaktır. Bu konudaki son sözüm Türkiye'nin Ermeni propagandasına karşı koymada etkili olamadığı ve sürekli zemin kaybettiğidir. Bu gidiş durdurulamadığı takdirde Türkiye'nin davasını kaybetmesi kaçınılmaz olacaktır. Kurt Waldheim olayı sorununun siyasi boyutuna çarpıcı örnek. 1988 yılında dünyadaki Yahudi kuruluşları İsrail'in telkin ve yönlendirmesiyle Nazi soykırımıyla özdeşleştikleri Avusturya Cumhurbaşkanı Kurt Waldheim'in yabancı ülkelerdeki ziyaret etmesini önlemek amacıyla yoğun bir kampanya başlatmışlardı. Bu amaçla Türkiye'yi örnek ülke olarak seçmişler ve kampanyayı belki de en şiddetli ve etkili şekilde ülkemize yöneltmişlerdi. Hedefleri Waldheim'in Türkiye'de programlanmış olan ziyaretlerini iptal ettirmekti. Washington'da İsrail'in bu kampanyasını destekliyordu. Baskılar artınca Türkiye resmi ziyareti iptal etmedi. Fakat gayri resmi ziyaret düzeyini düşürdü. İstanbul'da Cumhurbaşkanı Kenan Evren ve Dışişleri Bakanı Mesut Yılmaz, Waldheim ile birer görüşme yaptılar. Başbakan Turgut Özal ise görüşmesini iptal etti. Ancak Ankara'nın ziyarete çok sıradan bir nitelik kazandırması dahi İsrail'e ve lobisini tatmin etmedi. Görüleceği üzere Ermeni sorunu tam anlamıyla siyasi bir mesele niteliğini kazandırmıştır. Bu nedenle 1915 olaylarının ön yargısız ve yapıcı bir yaklaşımla sırf tarihi gerçeklere odaklanarak ele alınması mümkün olmamakta ve sorunun gerçek yüzü bir asırdır ortaya çıkarılamamaktadır. Türk ve Ermeni tarafı tarihe ortak perspektiften bakmalı. Bilge diplomat Şükrü Elekdağ ile Nehir Söyleşi 3. Ermeni iddialarına karşı uzun yıllar başarılı bir mücadele veren emekli Büyükelçi Şükrü Elekdağ, 1915 olaylarına ilişkin gerçekleri ortaya koymak için ortak tarih komisyonu kurulmalı, arşivler üzerinde derinliğine bir araştırma yapılmalıdır dedi. Emekli Büyükelçi Şükrü Elekdağ, Uğur Dündar'a sözde Ermeni soykırımının 100. yıl dönümünde asırlık soruna çözüm üretecek öneriler sıraladı. Sevgili okurlarım, bilge diplomat Şükrü Elekdağ'la sözde Ermeni soykırımının 100. yıl dönümünün yaklaştığı şu günlerde yaptığımız röportajın 3. günündeyiz. Elekdağ'ın deneyimleri ışığında Ermeni iddialarının dünyada neden bu denli yankı bulduğunu, Ermenistan ile diasporanın sözde soykırımını kabul ettirmek için neler yaptığını ve Türkiye'nin izlemesi gereken stratejiyi ele almıştık. Bugünkü bölümde Elekdağ'ın önerisi Ortak Tarih Komisyonu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçen yılki konuşması ve Ermenistan'ın en büyük korkusunu okuyacaksınız. Uğur Dündar. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçen yıl 23 Nisan'da yaptığı bir açıklamayla Ermenistan'a barış elini uzattı ve Ortak Tarih Komisyonu kurulmasının barış ve uzlaşma ortamını yaratacağını dile getirdi. Siz Ortak Tarih Komisyonu önerisini 2005 yılında yaptığınız zamanda da AK Parti hükümeti tarafından kuvvetle desteklenmişti. Bu önerinin temelinde yatan mantığı izah eder misiniz? Şükrü Elekdağ, önerimin gerekçesi gerek Türkiye'nin gerek Ermenistan'ın çıkarlarının asırlarca iç barış içinde yaşamış iki millet ve şimdi birbirlerine komşu iki devlet olarak dostluk ve işbirliği içinde yaşamayı zorunlu kılmakta olmasıdır. Bunun için de olumlu ortamın yaratılması gerekmektedir. Olumlu bir ortamın yaratılması her iki tarafında kendi tezleri lehindeki kemikleşmiş kanaatlerini değiştirip tarihe bir ortak perspektiften bakmalarının sağlanmasına bağlıdır. Bu gerçekler ışığında Türkiye ile Ermenistan'ın bilim adamlarından oluşacak bir ortak tarih komisyonu kurmaları ve iki ülke arşivleriyle diğer yabancı ülke arşivleri üzerinde araştırma yaparak gerçekleri ortaya koymaları gerekiyor. 2002'de milletvekili seçildikten sonra ortak tarih komisyonu önerisini Dışişleri Bakanlığı üst düzey yöneticileriyle yaptığım görüşmelerde ele aldım. Ancak arşivlerin açılması şartı muhataplarımı endişelendirdi. 2004 döneminin Dışişleri Bakanı Sayın Abdullah Gül ile bu konuda birkaç görüşme yaptım. Bakanlık bürokrasisi önerime şiddetle karşı çıktı. Arşivlerimizden sürpriz bir şekilde çıkarılabilecek olumsuz bir belgenin Ermeni tarafına güçlü bir koz vereceği ve bu suretle Türkiye'ye kesin kes soykırım damgasını vurulacağı belirtildi. Gül Erdoğan'ı ikna etti. Uğur Dündar, bu durumda Abdullah Gül'ü nasıl ikna ettiniz? Şükrü Elekta, Sayın Gül konu üzerinde bir hayli düşündü. Sonuçta ortak tarih komisyonu önerimi hem yapıcı ve insani bir yaklaşım olduğu hem de Türkiye'nin eline Ermeni tarafının sürdürdüğü karalama kampanyasına karşı kullanılacak çok etkili bir koz vereceği düşüncesiyle benimsedi. En önemlisi de Başbakan Erdoğan'ı ortak tarih komisyonu projesinin isabetli bir girişim olduğuna ikna etti. Başbakan Erdoğan ile ana muhalefet partisi lideri Deniz Baykal'ın 8 Mart 2005 tarihinde öğleyin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Başbakan ofisinde bir araya getirilmesi mümkün oldu. Bunu takiben Sayın Başbakan ve Sayın Baykal düzenlenen bir basın toplantısında Türkiye'nin Ermenistan'a yönelik barış girişimi bağlamında ortak tarih komisyonu projesini önerdi ve beraberce Türkiye tarihiyle yüzleşmekten korkmuyor. Dostluk ve barış adına Ermenistan'dan da aynı tutumu bekliyoruz dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi de 13 Nisan 2005'te metni tarafından hazırlanan ve Ortak Tarih Komisyonu önerisini destekleyen bir deklarasyona oy birliğiyle kabul etti. Uğur Dündar, Ortak Tarih Komisyonu'na uluslararası alanda destek verildi mi? Şükrü Elekdağ, önce Türkiye açısından bu önerinin gayet yararlı olduğunu belirteyim. Büyükelçilerimizden Cumhurbaşkanı'na kadar her devlet görevlisi Ermeni sorununun ele alındığı diplomatik görüşmelerde Ortak Tarih Komisyonu önerisinden Türk tarafının gerçeklerden kaçmadığını, tarihiyle yüzleşmekten asla çekinmediğini belirtmek için yararlanıyor. Ve Ortak Tarih Komisyonu'nun Ermenistan'la Türkiye arasındaki barış ve uzlaşı yolunun pusulası olduğunu vurguluyor. Türkiye'nin Ortak Tarih Komisyonu önerisiyle ortaya koyduğu cesur ve barışçı iradenin uluslararası alanda da olumlu bir izlenim yarattığını ve olumlu değerlendirmelere vesile olduğunu belirteyim. Ermenistan ve diaspora bu öneriye var güçleriyle itiraz etmişlerdir. Türkiye'deki bazı çevreler de bu projeye karşı çıkmışlardır. Uğur Dündar, anlaşılan bu konuda Ermeni diasporası Erivan üzerindeki kuvvetli bir baskı kuruyor. Şükrü Elekta, Erivan'da da Ortak Tarih Komisyonu'na miyopik hatta kör bir bakışla yaklaşanlar çok. Ortak Tarih Komisyonu önerisi dikkate alınmadığı takdirde iki tarafında gelecek nesillere bırakacağı miras, önyargı, düşmanlık ve intikam duygularından başka bir şey olmayacaktır. Ermenistan, Türk-Ermeni ilişkilerini 99 yıl önce takıldığı yerden kurtarmak istiyorsa, Türkiye'nin bu inisiyatifini olumlu bir yaklaşımla değerlendirmelidir. Erdoğan'ın 23 Nisan açıklaması. Uğur Dündar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başbakanken geçen yıl 23 Nisan'da Ermenistan'a yaptığı barış açılımını nasıl değerlendiriyorsunuz? Şükrü Elekdağ, Sayın Erdoğan, Ermenistan'a barış elini uzattığı bu açıklamasında yeni yüzyılın başında hayatlarını kaybeden Ermenilerin huzur içinde yatmalarını diliyor. Torunlarına taziyelerimizi iletiyoruz. Aynı dönemde benzer koşullarda yaşamını yitiren tüm Osmanlı vatandaşlarını da rahmetle ve saygıyla anıyoruz dedi. Bu açıklama ülkemizdeki bazı çevrelerce özür dileme olarak nitelendi ve eleştirildi. Esasen Ermeni çevreleri Sayın Erdoğan'ın açıklamasını yetersiz ve gayri resmi buldular. Ben burada şu önemli noktayı da vurgulamak isterim. Bu da Sayın Erdoğan'ın açıklamasının taraflar arasında gerçekleşmesi özlenen barış ve uzlaşmanın iki şartını belirleyen işlevsel yönünün gözden kaçırılmamasıdır. Nedir bu işlevsel unsur ve bunun şartları? Birincisi, 1915 olaylarına ilişkin gerçeklerin bilimsel bir çalışmayla gün ışığına çıkarılması için tarafların bir ortak tarih komisyonu kurmalarıdır. İkincisi de elde edilecek bulguların hukuksal açıdan değerlendirilmesidir. Bu iki şart 23 Nisan mesajında açıkça yer alıyor. Ermenistan'ın büyük korkusu. Uğur Dündar, bir de arşivler sorunu var. Ermeni tarafının Ortak Tarih Komisyonu'nu kabule yanaşmamasının bir sebebi de herhalde arşivleri açmak istememesinden kaynaklanıyor. Şükrü Elekdağ, tamamen öyle. 1915 olayları konusunda Batılı tarihçiler ve Ermeni çevreleri yazdıkları tarih kitaplarının çoğu zaman Osmanlı arşivlerini incelemeden Mavi Kitap gibi savaş propagandası yayınlarının ve hatırat türü subjektif eserlerin etkisi altında kalarak hazırlıyor. Oysa 1915 olaylarının arşivlere dayanılarak objektif bir şekilde değerlendirilmesi gerekmektedir. Osmanlı arşivleri hala düzenlenmiş ve klasifiye edilmiş olup araştırmacılara açıktır. Aynı şeyi Ermeni arşivleri için söylemek mümkün değildir. Kamuoyu nazarında sadece gerçeklerin ortaya çıkmasından korkanlar tarihi belgeleri gizlerler. Kongreyi sarsan deklarasyon. Uğur Dündar, Washington'da büyükelçi olduğunuz dönemde sizin inisiyatifinizle 69 Amerikalı bilim adamı Ermeni tezlerini çürüten bir deklarasyon yayınladı. O günlerin zor şartlarında bunu nasıl sağladınız? Şükrü Elekdağ, bu sorunuzla bana Amerika Birleşik Devletleri'nde görevli olduğum yılların en ilginç günlerinden birini anımsattınız. Gerçekten 19 Mayıs 1985 günü Amerika'daki büyükelçiliğim sırasında Ermeni propagandasıyla mücadele sürecinde unutulmayacak bir dönemin başlangıcı oldu. Esasında o günlerde büyükelçiliğimiz çok endişeliydi. Temsilciler Meclisi'ne sunulmuş olan ve Ermeni iddialarını onaylayan 192 sayılı karar tasarısının kabul edilmesi ihtimali yüksekti. Temsilciler meclis üyeleri dikkat diye başlayan 69 bilim adamının deklarasyonu işte bu karar tasarısını hedef alıyor. Ve tasarıdaki 1915 ile 1923 yılları arasında Türkiye'nin kendilerine yaptığı soykırım nedeniyle 1,5 milyon Ermeni katledilmiştir ifadesinin hatalı ve yanlış olduğu gerekçeleriyle izah ediliyordu. Deklarasyonda ayrıca yasama organının tartışmalı tarihi bir konuda hüküm vermesinin doğru olmadığını ve Temsilciler Meclisi'nin böyle bir tasarıyı kabul etmekle dürüst tarihsel araştırmayı engelleyeceği gibi Amerikan yasama sürecinin inandırıcılığını da yok edeceğini vurguluyordu. Türkiye aniden moral kazandı. Uğur Dündar, deklarasyonun nasıl bir etkisi oldu? Şükrü Elekdağ, bu deklarasyon sayesinde Türkiye birden hamle yaparak moral ve siyasi üstünlüğe sahip Ermeni lobilerle arasındaki mesafeyi kapatmayı başardı. Deklarasyonun yayımlanması Washington'da kurulan Türk Etütleri Enstitüsü ile Türk-Amerikan Dernekleri Asamblesi'nin gayretleri sayesinde oldu. Enstitü ile Asamblenin kurulması için çalışmalara 1979'da Washington'da göreve başlar başlamaz girişmiştim. Deklarasyon yayınlandıktan sonra bu belgeyi Ermeni karar tasarılarını önlemek için etkili bir şekilde kullandım. Maalesef davamızın kazandığı zemin 1990 yıllarında süratle kaybedildi ve bugünlere geldik. Kurmuş olduğum ve Büyükelçilikle birlikte çalışan Türk Etütleri Enstitüsü'nün bu sonucunun alınmasında büyük payı vardır. Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan iki dahi Türk'ün de bu kuruluşa ciddi destekleri oldu. Bunlardan birisi Atlantic Record'un sahibi rahmetli Ahmet Ertegün'dür. Diğeri Türkiye'de pek o kadar tanınmayan Mucit ve Danver'de Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri için üretimde bulunan bir fabrikanın sahibi olan rahmetli Ahmet Kafadar'dır. Amerika Birleşik Devletleri'nde Türk toplumunun coşkulu desteğiyle kurulmasına yardımcı olduğumuz ikinci kuruluş da Türk-Amerikan Dernekleri Asamblesi'dir. Amerika Birleşik Devletleri eyaletlerine dağılmış 50'den fazla Türk derneği, merkezi Washington'da bulunan Assembly'nin çatısı altında toplanarak etnik bir örgüt oluşturdular. Assembly'nin kuruluş amacı Yunan ve Ermeni lobilerinin Türkiye'yi karalama kampanyalarına karşı koymak, Türkler ve Türkiye hakkındaki ön yargıları düzeltmek ve ülkemizin imajını berraklaştırmaktı. Assembly kısa sürede başkanı Dr. Ülkü Ülgür ve enerjik yardımcıları sayesinde Türkiye'nin Amerika'daki gönüllü lobi kuruluşu oldu. Ortak Tarih Komisyonu hangi unsurları içeriyor? 1. Türkiye ile Ermenistan kendi tarihçilerinden oluşacak ortak bir komisyon kuracaklardır. 2. Taraflar arşivlerini hiçbir kısıtlamaya tabi tutmadan açacakları hususunda teminat vereceklerdir. Sorunun tüm yönleriyle aydınlığa kavuşturulması için sadece Türkiye ve Ermenistan arşivlerinin incelenmesi yeterli olmayabilir. Bu bakımdan Rus, Alman, Avusturya, Fransız, Amerika Birleşik Devletleri arşivleri ile Waterthorne, Massachusetts'teki Daşnak Partisi arşivleri ve Kudüs Ermeni Patrikliği'ndeki arşivlerin de inceleme kapsamına alınması zorunludur. 3. Çalışmaların tam bir bilimsel ciddiyet ve düzen içine yapılmasını ve zabıtların tutulmasını sağlamak amacıyla bir tür noter görevi yapacak, nötr bir mekanizmaya ihtiyaç vardır. Taraflar beraberce bu tür bir mekanizma üzerinde karar kılacaklar ve bunu oluşturacaklardır. 7. ayrımın sonu, sayfa 98.